Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 8.
Sağlıklı katılmanın bulunduğu her demokrasi, diğerlerine oranla her zaman üstünlüğe sahiptir. Çağımızın öne geçirdiği katılma olgusundan yoksun olan herhangi bir rejimin veya yönetimin demokrasi olarak tanımlanabilmesi son derece zordur. Bu nedenle günümüzde demokrasi denince öncelikle katılma olgusu akla gelmektedir. Çoğunluk ve azınlıkların kavramları halk ile birlikte demokrasinin diğer ilkelerindendir. Çoğunluk yönetimi demokrasinin başlıca ögesidir. Seçimlerde ortaya çıkan çoğunluk yönetime halk adına sahip olur ve onun adına tüm yetkileri kullanır. Demokratik yönetimlerde devlet hukuk ile bağlı olduğundan devlet gücünü elinde tutan çoğunluk hukuk ile sınırlanırken azınlığı da hukuk ile geri alınamayacak temel haklar tanımak zorunludur. Çoğunluk yönetiminin dikta veya baskı yollarına başvurarak dengeyi bozmasını önleyebilmenin başlıca yolu azınlıklara güvenceli haklar vermektir. Çoğunluk üzerinde tartışmalar günümüzde de sürmekte. Kimin ve neyin çoğunluğu sorunlarına ayrıntılar aranmaktadır. Kesin belirlenememesine karşın demokratik karar alma sürecinde gene de en yararlı yöntem çoğunluk yöntemidir. Çoğunluğun karşısında yer alan azınlık, demokratik sürecin herhangi bir aşamasında çoğunluk sağlayamayan, düşünce veya seçim açısından azınlıkta kalan kesimdir. Demokrasi bir özgür yarışma düzeni olduğuna göre, rejimin başarısı, bu yarışmanın dengeli ve belirli kurallara uygun gerçekleşmesini sağlamakla olanaklıdır. Oyunun kuralları içinde kalındığı sürece, çoğunluk azınlığın savaşım olanaklarına ilişmeyecek, azınlık da daha sonra çoğunluğu sağlayabilirse yönetime gelecek ve benzer hakları o günkü azınlığa sağlayacaktır. Çoğunluğun her kararına uyma zorunluluğu yoktur. Yoksa çoğunluğun antidemokratik tutum ve davranışlarına da uyulmuş olur ki, bu da demokrasiyi ortadan kaldırır. Buna göre çoğunluk demokrasi ilkelerine ve yasalara uygun davranmak zorundadır. Aykırı davranırsa, yasalar ve demokratik ilkeleri çiğnerse, azınlığın bu gidişe karşı çıkma ve direnme hakkı her zaman vardır. Azınlığın çoğunluğa dönüşme hakkı olmazsa demokrasi dinamiğini yitirir. Bir süre sonra da otoriter veya totaliter rejimlere dönüşür. Çoğunluk ilkesinin demokratik anlamda işlerlik kazanabilmesi için ayrı düşünen bir azınlığın özgür biçimde çalışabileceği siyasal ortamın koşullarının hazırlanmış olması da gereklidir. Azınlık da çoğunluğun durumuna gelince demokratik kuralları bozmayacağını önceden benimsemelidir. Çoğunluk veya azınlık kuralları bozarsa denge ortadan kalkacağı için karşı tarafta bozma hakkına sahip olacaktır. Karşı taraflar birbirlerinin kuralları bozucu eğilimlere karşı demokrasi savaşımı vermelidir. Yoksa demokrasi diye bir rejim kalmaz. Demokratik sistem anayasalarla kurulurken, hak ve ödevler baştan yasal yollardan güvenceye alınmalıdır. Azınlık hakları hiçbir zaman çoğunluğun eline bırakılmamalıdır. En alt düzeyde bir ön anlaşmanın bulunması, demokrasinin varlığı açısından zorunludur. Cumhuriyetlerde olduğu gibi demokrasilerde de etnik azınlıklar sorunu önemli yere sahiptir. Her ülkenin sınırları içinde birbirinden ayrı din, dil, ırk ve kültür grupları bulunabilir. Tarih boyunca güçlü devletler kendilerine dost veya komşu olan ülkelerdeki azınlıkları kışkırtarak onları parçalamak, güçsüz bırakmak istemişlerdir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde büyük sorun olan azınlıklar aslında dünya politikasının aracı durumuna gelmişlerdir. Genellikle azınlık eylemlerinin yönetim merkezleri dışarıda oluşturulmakta ve dünya politikasına, bölge stratejisine göre bu eylemler dışarıdan yönlendirilmektedir. Dipnot 20. Toktamış Ateş, Demokrasi, İstanbul 1976. Sayfa 145. Yeryüzünde azınlıklara çeşitli haklar tanınmakta, bazılarına federasyona bağlı federe devlet biçiminde iç özerklik bile verilmektedir. Hiçbir devlet kendi egemenliği açısından tam özerklik vermemiştir. Ne var ki, eğer azınlık üzerinde baskı ve zulüm varsa, azınlıkların da bunlara karşı direnme hakları doğal olarak vardır. Fakat amaç ayrılma olunca, devlet varlığını koruma düşüncesiyle haklılık kazanmaktadır. Bir demokraside çoğunluğun ırkçı düşünceleri hoş görülmeyeceği gibi, azınlıkların kendilerini ayrı gösteren görüşlerine hoşgörüyle bakılamaz. Etnik azınlıkların kültürel ayrıcalıklarını korumak hakları demokrasilerce anlayışla karşılanmalıdır. Ancak devletin ulusal sınırları içinde bu hakka sahip oldukları bilinmelidir. Eğer bu sınırlar zorlanıyor ve kopma olasılıkları ortaya çıkıyorsa, bu durumda demokrasinin kendini koruma ve azınlıkları bünyesinde bütünleştirme hakkı doğar. Demokrasilerde her zaman etnik azınlıklar hiçbir zaman çoğunluk olamayacaklarından yönetime gelemezler. Ama demokrasinin barışçı kurallarına uyarak yönetimde ağırlıklarını duyurabilirler ve temsilcileri aracılığıyla yönetimi paylaşabilirler. Çoğunluk olgusu demokrasilerde halkın genel istenci olarak belirir. Genel istenç Rousseau'dan günümüze kadar gelişerek gelmiştir ve halk egemenliğinin ortaya çıkış yolu olarak her yerde benimsenir. Genel istenci bir anlamda da ulusal istek olarak görmek olasıdır. Genel istenç seçimlerde halkı oluşturan bireylerin istençlerinin tek tek bir araya gelmesinden ve bir bütün olarak ortaya çıkmasından doğmaktadır. Böylece genel istenç seçimler sonucunda bir kadroyu yönetime getirir ve onlara halk adına yetki verir. Yeni yöneticiler genel istencin doğrultusunda çalışırlarsa demokrasilerde halk egemenliği temsil yolu ile amacına ulaşır. Eğer yöneticiler genel istenç dışında veya ona ters yönlerde davranırsa o zaman halk egemenliğinden söz edebilmek olanaksızdır. Genel istenç iktidar için yol gösterici oluyorsa ve halk bu doğrultuda çalışan yönetime ve onun buyruklarına uyuyorsa o zaman genel istencin bir parçası olan kendi istencine de uyuyor demektir. Bireysel istençler her seçimde veya oylamada yenilenerek halk egemenliğinin sürekliliğini sağlar. Ne var ki süreklilik için demokrasiler de belirli aralıklarla seçimlere veya halk oylamalarına gitmek zorundadırlar. Seçimlerle kendini yenilemeyen demokrasiler zamanla iktidarda bulunan seçkinlerin yönetimine kayabilirler. Halkın genel istenci demokrasilerde iktidarların hem varlık nedeni hem de yasallık dayanağıdır. Bundan yoksun kalan yönetimler hem yasallığını yitirebilir hem de kısa ömürlü olabilirler. Bu nedenle çoğunluk yönetimleri genel istenç ile beraber ele alınmalılardır. Demokrasilerin işlerlik mekanizması olan seçimlerle çoğunluklar ortaya çıkarken ve halkın genel istenci belirginlik kazanırken halk yönetimleri parlamentolar ve hükümetler biçiminde iş başına gelirler, kurumlaşırlar ve çalışmalarını seçim dönemleri sonuna kadar götürürler. Seçimlerde halkın temsilcilerinden oluşan parlamentolar yasama yetkisinin halk adına tek sahibidir. Yürütme organı olan hükümet ise parlamentoda oluşan çoğunluğa göre ortaya çıkar. Bağımsız yargı organları ile birlikte yasama, yürütme ve yargı özerk olarak ve kendi yetkileriyle birbirlerine karşı denetleyici biçimde çalışırlar. Parlamentonun halk adına çıkardığı yasaları gene halk adına hükümet yürütmekle görevlidir. Yargı da halk adına hakemlik yapmak, kuralların çiğnenmesinde, yasalara aykırılıkta, yetkilerin kötüye kullanılmasında yargılamak ve cezalandırarak demokratik düzeni korumak, geleceğini güvence altına almak göreviyle yükümlüdür. Yürütme ve yönetim yasalarla bağlıdır ve onların çizdiği çerçevenin dışına çıkamaz. Halkın halk adına ve halk tarafından yönetimi olan demokrasi, parlamento, hükümet, yargı organları yanı sıra partiler, demokratik örgütler, kurumlar, sendikalar, meslek kuruluşları, çeşitli alanlarda kamuya yararlı örgütlere de sistemi içinde yer verir. Söz, düşünce ve örgütlenme özgürlükleri bu kuruluşlar ve basın yayın organları ile demokratik anlamda kullanılabilirler. Bu gibi örgütlenmelerin ve özgür basının bulunmadığı rejimlere sistem açısından demokratik demek olanaksızdır. Demokrasi halkın özgürce konuşabildiği, düşünebildiği ve örgütlenebildiği rejimlerin genel adıdır. Çağdaş ve batılı anlamıyla demokrasi denince akla gelebilecekleri özetledikten sonra, halk cumhuriyetlerinde uygulanan ve az gelişmiş ülkelerde görülen demokrasiler için de şunlar söylenebilir. Halk demokrasileri genel olarak totaliter rejimlerdir ve tek partinin egemenliğindedir. Parti, işçi sınıfına dayandığı için işçi sınıfı diktası da denilebilir. Bu rejimler, özgürlükler olmadığı için çağdaş anlamıyla demokrasi kavramından uzaklardır. Tek parti dışında örgütlenmeler yoktur. Meslek örgütleri ise partinin yan kuruluşlarıdır. Seçimler tek liste üzerinden yapılır. Halkın başka seçeneği yoktur. Kesin eşitlik uğruna özgürlükleri sınırlayan bu rejimlerde son zamanlarda bazı yumuşamalar görülmekte, piyasa ekonomisi özgürlükten sınırlı biçimde ortaya çıkmakta, devlet, işçi sınıfı devleti olmaktan halkın devleti olmaya doğru yönelmektedir. Az gelişmiş ülke demokrasileri ise batılı gelişmiş ülke demokrasilerinin bazen eksik, bazen kötü kopyalarıdır. Sosyoekonomik gelişme süreciyle beraber az gelişmiş demokrasilerde de bir ilerleme görülmektedir. Dışarıdan getirilerek uygulanmaya çalışılan demokrasiler bazen belirli sürelerde askeri darbelerle kesilmek durumunda kalmakta, demokratik olmaya çalışan dönemleri antidemokratik baskı rejimleri izlemektedir. Az gelişmişlik nedeniyle halkın tam anlamıyla sahip çıkamadığı bu tip demokrasiler, egemen güçlerin zorlamasıyla göstermelik olarak yürütülmekte, halkın yönetimi yerine azınlık merkezlerinin iktidarı söz konusu olmaktadır. Batı ülkelerindeki liberal demokratik sistem, sosyoekonomik gelişmelerin sonucunda ulaşılan belirli bir düzeyde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla o düzeyin dizgesini oluşturmaktadır. Ne var ki, aynı yargıyı 3. dünya ülkelerindeki demokrasiler için söyleyebilmek son derece güçtür. Liberal demokrasilerde büyük benzerlikler bulunmasına karşın az gelişmiş ülkeler bu durumda değillerdir. Bu ülkeler arasında türdeşlik, az gelişmişlikten kaynaklanan bir sosyoekonomik yapı türdeşliğidir. Siyasal kurumlar ve ideolojiler açısından büyük ayrılıklar vardır. Batılı demokratik sistem toplumsal ve ekonomik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Değişen altyapı ve koşullar giderek üst yapıda ideolojiyi ve buna bağlı olarak kurumları oluşturmuştur. Liberal demokratik sistemi, Batı toplumlarının altyapısının biçimlendirmesi, gelişmiş ülkelerle benzer altyapıya sahip bulunmayan az gelişmiş ülkelerde, Batı tipi demokrasinin uygulanabilirliğini tartışmalı bir duruma sürüklemiştir. Sosyalist sistemde ve halk demokrasilerinde ise önce ideoloji ortaya konmuş, daha sonra buna dayalı olarak toplumsal koşulların dışında yeni bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. İdeolojiye dayalı olarak kurulan halk demokrasileri aslında ideolojinin öne sürdüğü gibi kapitalizmin belirli bir aşamasında değil, savaş sonrası çöküntü geçiren ülkelerde dış baskılarla tepeden inme gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle toplumların altyapısına ve diğer özelliklerine uymadan geliştirilen halk demokrasileri zamanla baskı rejimlerine dönüşmüş ve özgürlükler çoğunlukla kısıtlanmıştır. Son yıllarda bu ülkelerde halkın direnişi üzerine bazı özgürlüklerde yeniden genişletmeler yapıldığı görünmektedir. Demokrasiler öncelikle siyasal anlamda ortaya çıkmışlardır. Batı toplumlarının ulaşmış oldukları noktada kitleler yönetime ağırlıklarını koyunca kendiliğinden yeni bir denge kurulmuş ve demokrasiler halkın yönetimde ağırlıklı bulunduğu sistemler olarak gelişmişlerdir. Doğrudan doğruya yönetimle ilgili bir rejim biçiminde ortaya çıkan demokrasiler, bir yüzyılda çeşitli aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmişlerdir. Siyasal anlamda demokrasiler belirli bir olgunluk ve gelişkenlik düzeyine geldikten sonra toplumun gereksinmeleri daha da artmıştır. Giderek artan kitlelerin yoğunlaşan baskıları yönetimleri halkla daha yakından ilgilenmeye sürüklemiştir. Gereksinmelerin ve sorunların karmaşıklaşan bir yapıda belirmesi, demokrasileri ister istemez etkilemiştir. Çağımız ile başlayan toplumsallaşma dönemi demokrasileri de yeni bir aşamaya getirmiştir. Zamanla siyasal demokrasiler sosyal demokrasilere dönüşmüştür. Halkın yalnızca yönetime katılması yeterli görülmemiş, halk kitlelerinin hakları ve özgürlükleri genişletilmiş, daha insanca bir yaşama kavuşabilmesi için bütün bunlar güvence altına alınmış, demokratik devletin toplumsal hizmetleri çok fazla artmıştır.
Ayrım sonu.